İyi geceler sayın izleyiciler. Altı Hocam'la birlikte programa devam ediyoruz inşallah. Altı Hocam hoş geldiniz.
Hoş gördük hocam. Siz nasılsınız?
Çok şükür Allah'a çok şükür. Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
Allah'a çok şükür.
Darwinizme devam edelim mi? Bugün bir program vardı bu Habertürk'te.
Evet izledim. Sizi de izledim. Çok güzel cevapları verdiniz. Allah razı olsun.
Maşallah hocamızın vesilesiyle inşallah. Yani tam bir komedi şeklinde Darwinistlerin söyledikleri. Fakat tabii daha da değişik olan Bayraktar Bayraklı Hoca'nın evrimi savunması, bu olmayacak bir şeydi tabii. Normalde çünkü bilmesi gerekir. Kur'an'da evrim hiç yok. Yani Allah'ın ol demesi de yaratıldı. Allah'ın sonsuz gücünde zaten inşallah. Ayrıca bilimsel deliller de tamamen çürütüyor. Fakat böyle bir evrimi kabul etme eğilimine girip de savunması, mesela hayvanlarda evrim var dedi. Ondan sonra insanın topraktan yaratılış safhasında evrim vardı dedi. Sonra bitti dedi. Böyle yani hocamızın dediği gibi %99'u kabul edip güya %1'i bırakmak gibi bir tavır içerisine girdi. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Tabii bu programda herkes hocamızı aradı hakikaten gözleriyle. Değil mi? Onları ezim ezim ezen dünyada bir tek hocamız var Allah'ın dilemesiyle. Evet. Hatta bazı ilahiyatçıların da kalkıp bu şekilde evrimi kabul etmeleri bu da olacak şey değil. Ama tabii şöyle bir durumdan gelindi. Yani İslam dünyasına Darwinizm hakimdi. Allah'ın izniyle. Hatta birçok ülke sosyalist, komünist bir düzenle yönetiliyordu. Darwinizm her tarafa hakimdi. El Eser Üniversitesi'nden, değil mi? İlahiyat Fakültesi'nden bütün üniversitelerine. Ancak hocamızın vesilesiyle inşallah bu döndü. Gerçekten döndü. Herkes de farkında zaten. Hocamızın olmadığı bir ortamda ancak böyle artık konuşabiliyorlar. Olduğu takdirde zaten baygınlık geçiriyorlar. Roma'da söylemiştik Harun Yahya'yı temsil ediyorum diye. Douglas Fütüme dünyanın iki numaralı evrimcisi baygınlık geçirdi sadece ismini duyunca. Dolayısıyla gerçekler çok açık ortada. Biz şimdi programda bahsedilenlerden de bahsederek devam edelim. Şimdi tam programda bahsederken mesela bakın işte Ender Helvacıoğlu bir tane güya 1931'li yılların bir kitabını göstererek ondan sonra onu delil gibi göstermeye kalktı. Yani bu böyle evrim böyle savunulacak bir şey değil ki. Yani eğer Darwinizm savunacaksa mutlaka delil getirmesi lazım. Delil yoksa Darwinizm yok demektir. Yani pagan dini. Darwinizm gibi bilimsel bir şeymiş gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Oysa bu çok büyük bir aldatmaca. Darwinizm bilimsel bir şey olmadığı gibi bir inanç sistemi, bir din, batıl bir din. Yani kökü Sümerlere kadar giden, Mısır'a giden. Çünkü onlar da, Sümerler de kademeli olarak hayatın tesadüfen başladığını iddia ediyorlar. Sümer yazıtlarında var eski. Mısır'daki Firavun, Nil'in çamurlarından hayatın tesadüfen ortaya çıktığını iddia ediyordu. Aynısıyla değil mi? O dönemde de savunuluyordu. Böyle bir batıl felsefe, batıl bir din daha doğrusu. Hocamız da dedi yani, şimdi delil ortaya çıkardığınız zaman onlar da delillerini getiriyor. Değil mi? Yaralış, İslam'ı savunan, yaralış savunanlar da delillerini getiriyor. Onların delillerinin hepsi sahte ve yalan. Değil mi? Bu deliller hepsini yutuyor. Gerçek deliller. Hakkı batının üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Evet. Tam da bu şekilde oluyor. Yani bu işte ortalığı olmaz. Yani hayvanların evrimini savunan biri evrim kabul etmiş oluyor. Ya da işte insanın insan topraktaki yaratılış aşaması evrimdi diyen biri yine evrim kabul etmiş oluyor. Böyle bir mantık olmaz. Bir kere Kur'an'ın hiçbir yerinde evrime en ufak bir ima yok. Değil mi? Allah hep ol demesiyle yoktan var olduğunu, yaratıldığını bildiriyor. Bütün canlı varlıkların. Melekler var, cinler var. Ondan sonra evrime mi yaratıldılar? Tabii ki değil. Hazreti Musa'nın asası var. Birdenbire canlıya dönüşüyor. Bir anda dönüşüyor. Evrim mi var burada? Tabii ki yok. Cansız madde canlı maddeye dönüşüyor. Aynı şekilde Hazreti İsa'nın çamurundan kuş biçiminde bir şey yapıp üfürdüğü zaman kuşa dönüşmesi, canlı varlığa dönüşmesi bu da yine evrimle değil. Evet. Ve çok örnekleri var yani bu şekilde. Değil mi? Ondan sonra tabii cennet var, cehennem var. Cennetteki mesela vildanlar, gılmanlar var değil mi? Huriler var. Yani insanlar. Evrimle mi yaratılmışlar? Tabii ki hayır. Yani bu şekilde. Yani çok açık bir şekilde hiçbir şekilde ima yok evrime.
Şimdi bir kere dediğin gibi evet Bayraklı Hoca hayvanların evrimi olduğunu kabul ederek bir kere aynı safa geçmiş, aynı düşünceye gelmiş oluyor. Sadece insan değil, hiçbir canlı da evrim söz konusu değil dediğin gibi. Bizde fosiller var. Evet. Biz de onları gösteririz. Yani tabii. Oradaki evrimciler diyor, Kur'an'dan başka bir yaratılışa delil getirebiliyor musunuz diyor. Kur'an'ın işaret ettiği birçok delil var. İşte bilimsel delillerden gösterelim. Fosiller var. Bundan evet. daha delil olabilir mi? Bakın.
Tabii zaten yani evrimden söz eden birinin mutlaka fosil delil getirmesi lazım.
Bakın 125 milyon yıllık akrep fosili elimde. 125 milyon yıl evvel akrep neyse bugün de aynı akrep. Ne demek? Değişmemiş. Yani aynı akrep oldu. 125 milyon yıl evvel akrep neyse bugünkü akrep aynı. Değişmemiş. Yani evrim olmamış. İşte ispatı. Evrimciler başka delil mi getirir? İşte deliliyle.
Evet. Ben de göstereyim. Şimdi trilobit denilen canlılar var. Kambriyen döneminde yaşamış olan. Yani 540 milyon yıllık mesela değil mi? Trilobit fosilleri var. Trilobitlerin özelliği soyunun tükenmiş olması. Kambriyen dönemi denen yani 525 milyon yılla 543 milyon yıl arasında ortaya çıkıyorlar. Trilobitin önemli bir özelliği var yalnız. Göz yapısı tam bir organ olarak tarihteki ilk göz yapısı. Ve birdenbire eksiksiz ve kusursuz olarak ortaya çıkıyor. Ve günümüzdeki göz yapısıyla da bakın tıpatıp aynı. Burada şimdi trilobit fosilinin resmini görüyorsunuz. 520 milyon yıllık. Bakın sağ taraftaki küçük karenin içerisinde trilobitin tek bir gözünü görüyorsunuz. Yaklaşık 600 tane altıgenden oluşuyor. Minik böyle petek görüntüsü var. Buna kompleks göz yapısı deniyor. Compound göz yapısı deniyor. Şöyle ki her bir altıgenin içerisinde çift mercek var. Çift mercek. Dolayısıyla iki gözde yaklaşık 3000'e yakın mercek oluyor. Ve kusursuz bir göz yapısı. Bakın onun gerçek fosilini de göstereyim şimdi. Burada görüyorsunuz. Trilobit fosili. 417 milyon yıllık. Bakın. Mükemmel olarak korunmuş. Gözlerine bakıyorsunuz. Bakın. Tabii yakın çekimde gözleri görülebiliyor mu? Evet. Gözlerine büyüteçle baktığımız zaman bakın şimdi slide'a dönelim. Göz yapısı tam şu şekilde sağdaki gibi. Daha büyütülmüş hali. Bakın minik altıgenlerden oluşuyor. Ve bundan binlercesi var ve her bir altıgende çift mercek yapısı var. Sağ tarafta görülen de günümüz arılarında ve Yusufçuk böceklerinde görülen göz yapısı. Tıpatıp aynısı. Ve birdenbire eksiksiz olarak ortaya çıkıyor. Şimdi evrimin iddiası nedir? Darwinizmin iddiası. Güya ilkelden komplekse doğru bir gelişme olacak tesadüfen böyle aşama aşama. Halbuki birdenbire ve eksiksiz olarak ilk göz tarihte ve günümüzdeki en kompleks yapısı. İnsan gözünden daha kompleks. Çünkü yaklaşık 3000 tane mercekten oluşuyor. İnsan gözünde 2 mercek var. 3000 tane mercek ve her bir ışık hüzmesi o altıgenlerden birine girdiğinde görüntü mükemmel olarak yansıyor. Yani görüntüde bir eğiklik, büzüklük yok böyle. Işınlar tam olduğu gibi sinir dokusunda toplanıyor. Ve milyonlarca yıl önceki ilk göz yapısı ve birdenbire eksiksiz ortaya çıkıyor. Ne anlama gelir bu? Allah tarafından yaratıldığını gösterir. Bir öncesi yok. Yani zaten olamaz. Neden? Çünkü gözün öyle bir yapısı var ki bakın. Göz öyle tesadüfen oluşacak bir organ değil. Buna indirgenemez komplekslik deniyor bakın modern literatürde. Görüyorsunuz gözün yaklaşık 40 tane büyük parçası var. Aslında daha da kompleks de. Biz öyle olduğunu varsayalım. Yani mesela merceği var, onu hareket ettiren kasları var, ondan sonra korneası var, gözyaşı bezleri var, kirpikler var, göz kapağı var, ondan sonra gözün sinir dokusu var, damarları var, damar besleme sistemi var, içinde bir sıvı üretiliyor, o sıvının akımını sağlayan kanallar var. Yani var da var gözde. Evet. Ve bunların en ufak birinin eksikliğinde veya yer değiştirmesinde, eksik bile olması, yer bile değiştirse göz işlevsiz hale geliyor. Mesela gözün merceği olması işlevsiz hale geliyor. Gözün merceğinin yapısını veren de kristalin denen proteinler var. O kristalin proteinleri vücudumuzdaki bütün hücrelerde sentez DNA'sında olduğu halde hepsinde yani hiçbir hücrede başka sentezlenmiyor. Sadece gözün merceğini yapan hücrelerde sentezleniyor ve orada oluşuyor. Çünkü sadece orada ihtiyaç var. Bu tabii iman hakikati. Evet. Bu proteinde en ufak bir değişiklik olsa, amino asitlerden birkaçını değiştirseniz bütün göz yine işlevsiz hale geliyor. Tabii. Yani şunu gösteriyor bize tabii bu. Bütün göz eksiksiz ve mükemmel olarak tek bir anda yaratılmış olması gerekir. Ki öyle. trilobit gözünü gördük birden biraz evet. önce. Birdenbire ortaya çıkıyor. Zaten bir, o şekilde olmasa öyle aşama aşama olabilir mi? Yani önce dur bir tane altıgen oluşsun, sonra ikinci altıgen, sonra bir mercek, iki mercek. Zaten öyle bir görme olmaz.
Tam olmaz.
Ya da evet, olmaz, evet. Ya da sinir dokusundaki proteinlerden biri eksik olsa yine görme olmaz. Zaten bakın gözüm moleküler biyolojisine baktığımız zaman değil mi? Akıl almaz bir kompleksik görüyoruz. Yani aklın kavrama sınırlarının ötesinde daha doğrusu.
O yüzden evrimciler göz konusunda hep itiraflarda bulunuyorlar zaten. Darwin'in kendisi de değil mi gözü düşündükçe diyor teorimden soğuyorum
tabii.
diyor. Yani çok Ali Demirsoy Türkiye'deki en ileri gelenler evrimcilerin göz diyor ilimsel bir mucizedir diyor. Evet. Bence böyle açıklayabiliyorlar.
Evet bakın gösterelim şimdi. Şöyle ki moleküler biyolojisi Darwin döneminde zaten hiç bilinmiyordu. Ona rağmen gözü yani böyle soğuttu diye itiraf etmişti. Halbuki moleküler biyolojisini bilse o kitabı yazmaz zaten bir evet. kere o uydurma kitabı. Fotonun bir foton geliyor. Işık foton denilen parçacıklardan oluşuyor. Bir foton milimetrenin katrilyonda biri büyüklüğünde. Dolayısıyla bizim gözümüze her an trilyonlarca foton geliyor. Bunlardan bir tanesi rodopsin isimli protein var gözde. Buna la bir etkileşime girdiği zaman, çarptığı zaman buna rodopsin denen proteinin molekülün şeklini değiştiriyor bu protein molekülünün. Ancak bu yeni şekliyle rodopsin başka bir proteine bağlanabiliyor, translüsin denen. Bakın şimdi bunun 3 boyutlu canlandırmasını görelim. Bakın foton geldi, rodopsini değiştirdi. Ancak bu şekliyle ikinci bir proteine bağlanabiliyor. O zaman olan değişikliklerle ikisi üçüncü bir proteine bağlanabiliyorlar. Şimdi üçü birlikte dördüncüye bağlanabiliyorlar. Ve bu şekilde hücrenin içerisindeki, sinir hücrenindeki içerisindeki tuz iyonlarının yeşil olan görüyorsunuz sayısı azalıyor. Ve böylece bir elektrik sinyali oluşuyor ve biz görebiliyoruz. Bu bakın saniyenin trilyonunda biri kadar bir zamanda oluşuyor. Yani şu bir saniye, bir saniyede bu reaksiyonlar yaklaşık 300-500 milyar kere oluyorlar. Bu da yeterli değil. Bütün bu reaksiyonlardan sonra o birbirleriyle birleştiler ya 4 tane protein molekülü. Bütün o proteinleri eski haline getiren bir sistem var. Başka protein molekülleri. Şimdi bir düşünelim. Bu proteinlerden birinin eksikliği halinde o sistem çalışabilir mi? Yani rodopsin olmasa.
Mümkün mü?
Mümkün mü? Yani basamak basamak olamaz. Hadi bırakın rodopsinin eksikliğini. Rodopsinin bir kısım amino asitleri değişse. Amino asitlerden oluşuyor ya proteinler. Rodopsin işlevsiz hale getirecek. Gözün bütün diğer geri kalan parçaları aynı olsa yine bütün sistem çöküyor. İşte bu Darwin'in evrimini iddiasını kökünden değil mi ortadan kaldırıyor. Evet. Şöyle bakın şimdi Darwin'in tabii itirafları var gözle ilgili çok önemli itirafları var bakın. Diyor ki gözün diyor bütün bu diyor fonksiyonlarıyla diyor ondan sonra işte ışığı kırması, ondan sonra bu yuva mercek şeylerin düzeltme, ışık kırılmasının düzeltilmesi vesaireyle doğal seleksiyonla diyor. Yani tesadüfen oluşması diyor, itiraf ederim ki diyor, en üst düzeyde saçmalıktır diyor. Kim söylüyor bunu? Charles Darwin söylüyor. Hatta moleküler biyolojiyi bilmiyor daha o zaman. Bakın daha onu bilmeden söylüyor. Doğru. Yani diyor ki Darwinizm diyor, en büyük saçmalıktır diyor. Darwin kendisi söylüyor bunu. Bakın devam ediyor gözle ilgili. Bir mektubunda diyor ki göz diyor benim diyor her tarafımı buz gibi yapıyor diyor. Niye? Çünkü Darwinizm geçersizliğini ortaya koyan bir organ da onun için. Bir sinirin diyor ışığa hassas hale gelmesi diyor bizi diyor hayatın başlangıcından daha az ilgilendiriyor diyor. Daha fazla ilgilendirmiyor diyor hayatın da başlangıcından. Yani bir ışığın bir hücrenin nasıl sinire hassas hücre haline gelebilir? O ancak o şekilde yaratılmış olması gerekir. Yani bir hücre durup dururken atomlar daha doğrusu. Dur biz ışığı algılayacak bir organ yapalım. Işık diye bir şeyin varlığını bilecek. Dışarıda fotonların var olduğunu bilecek. Işık diye bir kavram olacak. Ve ışık diye bir kavram olup da onu algılayacak. Mükemmel bir organ meydana getirecek ki o ışığı algılasın diye. Yani fotonları algılasın ve ışığa çevirsin diye daha doğrusu. Çünkü dışarıda ışık da yok. Dışarıda sadece fotonlar var, karanlık var dışarıda. Yani bu böyle diyor zaten en büyük, en ileri derecede saçmalıktır diyor. Hakikaten en ileri düzeyde saçmalık. Yani Darwinizm neresi elinden tutulsa orada kalıyor, patlıyor, çatlıyor yani böyle. O kadar büyük bir saçmalık. İşte zaten onun için bugün hiçbir tarafından savunamadılar. Bakın.
Yani hiç bilimsel hiçbir şey söyleyemiyorlar evet. bir kere. Yani anlatımlar tamamen masalsı ve yani çok ilkel mantıklar. Efendim akasya ağacının fasulyeye benzemesi aynı gen havuzundan bu nasıl açıklanabilir diyor. Yani şimdi bilim adamının söyleyeceği şey mi bu? Aynı anne babadan nasıl diyor kuzenler benzemiyor diyor, şeyler benziyor diyor. Bu sefer aynı gen havuzuna giriyor. Yani bu kadar ilkel mantıklar olabilir.
Evet.
Tabii ki bir kaplanla kedinin diyor nasıl o zaman aynı birbirine benzerlik oldu diyor.
Evet.
Yani bu başka türlü açıklanabilir mi diyor. Yani hiçbir yani bir genetik bir izah olmadığı gibi hiçbir mekanizma da söyleyemiyor. Yani böyle masalsı ve anlatımlar ve ilkel mantıklarla yani savunamadıkları ve acizlikleri daha çok ortaya çıkıyor. Sonra kendilerini bir daha bir izlesinler evrim savunanlar.
Evet.
Yani ne kadar komik bir durum ortaya çıktığını kendileri de görürler.
Tabii mesela programda soruyor değil mi? Yiğit Bey sordu. Hayatın başlangıcını açıklar mısınız diye 40 dakika açıklayamadı, laf çevirdi. Hatta efendim, birkaç kez sordu.
Bir hücre efendim ilkel. Yani böyle masalsı bir de 30'lara ait tarih kitabından delil gösteriyor. Şimdi sen milyonlarca çeşit canlılığın, kainatın muazzam dengelerini 1930 tarih kitabıyla mı açıklıyorsun? Yani bu hangi akla, hangi mantığa Türk milleti dinliyor sizi orada yani değil mi?
Evet.
Yani hepsi de ferasetli bizim milletimiz. Yani görüyorlar yani o aziyetlerini de ortaya koymuş oluyorlar. İstiyorlarsa bizi de çağırsınlar. Biz onları anlatalım. Allah'ın izniyle.
Yani karşımıza çıkmaları mümkün değil, hocamızın karşısına çıkmaları. Bizim de değil inşallah. Çünkü biliyorlar başlarına ne geleceklerini. O demagojiyi, bakın hocam da söyledi. Ne onlar yapabilir,
tabii,
ne o laf kalabalığını, ne de Bayraktar Bayraklı Hoca anlatabilir o tip şeyler. Böyle izahlar, yok hayvanlar devrim vardı da işte insanın toprağı. Onları yapamaz kimse Allah'ın izniyle. Mesela Ender Elbacıoğlu dedi ki evrim artık teori değil dedi. Doğru. Evrim hiçbir zaman teori olmadı ki zaten. Evrim ya hiçbir zaman teori olmadı. Bakın bilimli şöyle işler. Önce bir hipotez yani bir iddia ortaya atarsınız gözlemlere dayanan. Eğer bu hipotez, bilimsel literatürde öyle deniyor, hipotez deniyor. Bu hipotez gözlemlerle ve deneylerle desteklenirse bilimsel teori o haline gelir.
Evet.
Mesela bakın Big Bang bir teoridir. Şundan dolayı Big Bang biliyorsunuz o da yaratılışı ispatlıyor değil mi? Evrenin sonsuzdan beri var olmadığını yani maddenin sonsuzdan beri var olmadığını kanıtladı. Başlangıcı olduğunu yani yoktan var edildiğini, yoktan yaratıldığını kanıtladı. Big Bang teori çünkü şöyle gelişti bakın Big Bang'in gelişimi. İlk önce evrenin genişlemesi gerektiğini işlemle yani matematiksel olarak ortaya koydu bilim adamları. Lemaitre var. Belçikalı rahip aynı zamanda. Dindar bir bilim adamı. O hesaplarında buldu evrenin statik olamayacağını. Çünkü materyalistler yani maddeyi mutlak kabul eden bu pagan felsefenin mensupları ki 19. yüzyılda değil mi bayağı bir yaygınlaşmıştı özellikle Avrupa'da 18. ve 19. yüzyılda. Evrenin sonsuzdan, maddenin sonsuzdan beri var olduğunu iddia ediyorlardı. Materyalizm doğrultusunda. Yani bir yaratıcı haşa yoktur. Madde vardır. Sadece madde vardır. O da sonsuzdan beri vardır diye bir batıl felsefe vardı böyle bu şekilde. O dönemde işte statik evren modeli savunuluyordu. Yani evren de sonsuzdan beri vardır o zaman. Madde sonsuzdan beri varsa evren de sonsuzdan beri vardır ve sonsuza kadar var olacaktır iddiasını savunuyorlardı. Bunu işte ilk böyle bazı bilim adamları bunun böyle olmaması gerektiğini, statik olmaması gerektiğini, yani durağan olmaması gerektiğini ortaya koydular hesaplarda. Lemaitre, ondan sonra Einstein, Alexander Friedman gibi bilim adamları evrenin bir başlangıcı olması gerektiği fikrini ilk defa matematiksel olarak gösterdiler. Daha sonra bunu
gözleme geçildi ondan sonra.
Evet ondan sonra. Edwin Hubble da mikroskopuyla evrenin genişlediğini ortaya koydu. Onu da şöyle ortaya koydu. Evren, yıldızlar, yani herhangi bir gök cismi daha doğrusu. Eğer birbirinden uzaklaşıyorsa, yani sizden uzaklaşıyorsa daha doğrusu, gözlemciden uzaklaşıyorsa, gönderdiği ışın tayfı kırmızıya kaymalı. Kayar. Eğer gök cismi size doğru geliyorsa, yani gözlemciye doğru yaklaşıyorsa, o zaman da bu ışığın, gönderdiği ışığın tayfı bu sefer mor tarafa kayar. Dev teleskobuyla baktı, bütün gök cisimlerinin ışıklarının, tayflarının kırmızıya doğru kaydığını görerek evrenin genişlediğini, yani bütün yıldızların ve galaksilerin birbirinden uzaklaştığını ilk defa gözlemleyen kişi oldu mikroskobuyla.
Evet.
Bundan sonra George Gamow devreye girdi. O şunu gösterdi, ilk defa olarak, eğer evren genişliyorsa o zaman yani ileriye doğru genişliyor. Biz geriye gittiğimizde evren daha küçülecek, küçülecek. İyice geriye gittiğimizde tek bir nokta haline gelmesi gerekir ve bu tek noktanın öncesinde de yok olmuş olması gerekir, olmaması gerekir. Ve biz işte bu ilk oluşum anından fosil ışınları bulmamız gerekir iddiasıyla ortaya çıktılar.
Evet.
Hakikaten bu da doğrulandı. Arno Penzias'ın Robert Wilson ve Robert Wilson isimli iki tane Amerikalı bilim adamı 1960'lı yıllarda 65'li yıllarda ilk defa fosil ışınların kalıntılarını keşfettiler. Ve Nobel ödülü aldılar. Evet. Daha sonra da işte biliyorsunuz 89 yılında NASA COBE yani Cosmic Background Explorer dedikleri kozmik fon ışını radyasyon araştırıcısı bir uyduyu uzaya gönderdiler ve 8 dakika içerisinde bu fosil ışınların olduğunu gösterdi. Evet. Yani Big Bang kanıtlandı. Bakın Big Bang teori, değil mi? Hem gözlemler, Edwin Hubble'ın gözlemleri, evrenin uzaklaştığını ortaya koyan gözlemler destekliyor bu hipotezi, baştaki hipotezi. Evet. Artı delillerinin bulunması ki başka deliller de bulundu. Tabii. Hidrojen helyum oranını hesapladılar bilim adamları. Tam Big Bang'le uyumlu çıktı. 14-15 milyar yıl önce başlaması gereken bir Big Bang'ten kalıntısı olması gerektiği kadar oranda bulundu uzayda. Bu kozmik fon radyasyonu uzayın her tarafında eşit miktarda olması gerektiğini söylediler. Tam o şekilde oldu. Hatta 2002 yılında ikinci bir delille de tam olarak kanıtlandı. Yani o kalması gereken ışının polarize olması gerektiğini ortaya koymuşlardı. Hakikaten polarize olduğu da ortaya çıktı. O bakımdan da kanıtlanmış oldu. Ayrıca tabii evrenin genişlemesi. Bakın 3 tane delille desteklendi. Yani teori evet. ispatlandı. Evrim ya gözlemlerle ve deneylerle reddedildi. 50 kere reddedildi. Yani 350 milyon fosil reddediyor evrimi. Hiçbir zaman evrim olmadığını Darwinizmi. Yani aksini kanıtlıyor. Ara geçiş formları yok. Bir tane bile yok. Türler birdenbire eksiz ortaya çıkıyorlar. Mesela kartalları ele alalım. Zamanda geriye gittiğinizde, milyonlarca yeterli zaman geriye gittiğinizde ilk ortaya çıkan kartal çifti veya grubuyla karşılaşıyorsunuz. Hı hı. Birdenbire eksiksiz ortaya çıkıyor. Hiçbir atası yok, hiçbir aralarda geçiş yok, patolojik formlar yok o iddia ettikleri gibi ara geçiş formu. Yani nerede var mı yarı balık, yarı sürüngen, yarı memeli patolojik asimetrik canlılar? Bir tane bile yok. Bütün canlılar mükemmel milyonlarca yıl önce ortaya çıkıyor ve hiç değişmiyorlar.
Evet.
Dolayısıyla ayrıca da deneyler de yalanladı. Bakın deney yaptılar 60 yıl. Boyunca evrimi ispatlayabilmek için güya Darwinizmi, mutasyonların faydalı olup olmadığını göstermek için meyve sineklerini radyasyona maruz bıraktılar böyle milyonlarcasını bakterilerin. Ki çok çabuk üredikleri için gözlemlenebiliyor yani milyonlarca canlı üzerinde siz mutasyonların etkisini gözleyebiliyorsunuz. Bir tane faydalı mutasyon gösteremediler. Hep sakatlandılar öldüler. Ya kör oldular ya uçamadılar ya kısır hale geldiler steril oldular yani ya da öldüler. Dolayısıyla evrim bakın. Bilimsel delillerle yani hem gözlemlerle hem deneylerle yalanlandı.
Şimdi deneyler yaptılar.
Evet.
Deney demişken aklıma geldi. İki gün evvel National Geographic'te gece baktım. Şimdi Miller deneyini, deneyini tekrar ısıtmaya başladılar. Miller'ın yanındaki bir asistanı işte hala yaşayan. Ondan sonra bir Amerika'da bir Danimarka'da başka laboratuvar ortamında ya tesadüfi yaşam nasıl başladı diye bunun çabalarının içine girmişler tekrardan işte devam ediyorlar yani. Bu
nasıl bir daha?
İşte laboratuvar ortamında tesadüfi yaşamı nasıl oluşturabiliriz? Şimdi Miller'ın o asistanı da bahsediyordu. Bir kere Miller deneyini anlattılar. Sonra tabii Miller kendi deneyin olamayacağını da kendisi zaten kendisi söyledi. Yani bir kere o zamanki atmosferde olmayan gazları, amonyum ve metanı kullandığını buna rağmen İşte 20 çeşit amino asitten sadece 5'ini elde etti ama atmosfer yani o zaman amonyum ve metan yoktu. Dolayısıyla tamamen geçersizdi. Aynı zamanda orada cold trap diye yani soğuk tuzak diye bir mekanizma kullandı. O oluşan amino asitleri ayırdı ortamda. Ayırmasa onlar zaten yok olacaktı.
Evet.
Duramazdı o
Doğada
ortamda.
Doğada cold trap yok.
Doğada öyle bir mekanizma olmadığına göre. Evet. Ve de bambaşka gazlar kullandığını kendini de itiraf ederek o deney zaten geçersiz oldu. Ve şimdi amino asit dediğimiz şey insan vücudunda kaç hücre var?
100 trilyon.
100 trilyon yaklaşık hücre. Şimdi o 101 insanda bu. İşte 6 milyar insanı ayrıca söylemek ve milyonlarca çeşit ve milyarlarca hayvan çeşidinde ayrıca parantez içine koyuyorum. O trilyon hücrelerden bir tanesini bir hücrenin içinde 1 milyon protein var. Değil mi?
Evet.
Yanılmıyorum. O 1 milyon proteinden bir tane protein. O bir tane protein tek başına kendi kendine bir kere o meydana gelemiyor. Çünkü onun var olması için ikinci bir proteine ihtiyaç var. Değil mi? Sentezlenmesi için. Hatta hücreye ihtiyaç var. Şimdi siz bir tane proteini de tesadüfen ortaya çıkamazken, kendi kendine var olamazken milyonlarca çeşit canlılığı, kainatı şeyi nasıl açıklayabilirsiniz yani böyle bir şey? Böyle bir şey mümkün mü? Evet. Onun altyapısı olan amino asitleri bile işte laboratuvar ortamında bile oluşturamıyorlar.
Ay, canlı hücresine yani, sentezlenebiliyor. Mutlaka protein gerekiyor.
Yani mutlaka protein gerekiyor.
Onlarca enzim gerekiyor.
Yani o protein dediğimiz şey, evrimcinin kendisi Ali Demirsoy itiraf ediyor. Mesela bir Stokrom C diyor, bunun diyor kendi kendine meydana gelme olasılığı diyor. Bir maymunun daktiloda insanlık tarihini hatasız yazmasına benzer diyor. Biz diyor ilahi bir şey kabul edemeyeceğimiz için kendisi işte önü. Biz bunu kabul etmek zorundayız diyor.
Yani
işte
imkansız diyeceğine niye bu böyle bir cümle kuruyor? Maymun direkt insanlık tarihini yazmış. Ya kardeşim imkansız desene şuna. Yani ben 40 yıldır bir insan böyle bir cümle kurmak aklına gelmez.
Allah,
yani,
Allah söyletiyor bunu.
Evet, Allah söyletiyor. Evet.
Söylüyoruz çünkü hakikaten imkansızlığını kendisi çok iyi vurgulamış oluyor.
Yani o kadar güzel bir örnek işte yani. Yok olmaz yani. Maymun daktilo başına geçmez. Zaten maymun daktilo başına geçmez. Maymun daktilo yani, ne bilsin.
Çok da güzel söylemiş. Harika da bir örnek olmuş. Bunun gibi çok var evrimcilerin hakikaten bu imkansızlığı açıklayan itirafları ve benzetmeleri.
Ya inanmıyorlar evrime. Diyor, hatta biri arkadaşı diyor ki ya Ali diyor sen hakikaten evrime inanıyor musun diyor. Çok kızıyor evrimci bir arkadaşı. Ya saçmalık yani bıraksınlar bu işleri.
Yani amino asitler şimdi daha da ineriz atomlardan bahsederiz. Atomların daha da altyapılarından bunun içinden hiç çıkamıyorlar zaten. Yani böyle bir şey tesadüfen meydana gelmesi mümkün değil. O yüzden zaten bilimsel terminolojiyle de konuşamıyorlar yani. 1930 kitapları, akasya fasulye, işte anne baba kuzen böyle yani demagojiyle ancak orada durabiliyorlar. Ama biz orada olsak onu da yapamazlar yani Allah'ın izniyle. O nedenle evrimciler bakalım eğer programlar daha devam ederse.
Bu şeyi tekrar anlatalım da böyle sık sık gündeme getiriyorlar hakikaten madem evrimciler diyelim işte. Miller-Urey deneyinde senin de söylediğin gibi metan, amonyak, hidrojen ve su var. 4 tane gaz kullandı. Evet. Bunu yüksek ısılara kadar bir hafta boyunca ısıttı. Ve dediğin gibi soğuk düzenek diye bir şeyle düzenekle de oluşan şeyler amino asitleri hemen ortamdan izole edecek bir düzenek meydana getirdi.
20 çeşit amino asitten 5'i oluştu sadece zaten.
Evet, yani az bir kısmı oluştu. Evet. Fakat burada önemli olan çok önemli noktalar var. Şimdi birincisi kullandığı gazların gerçekçi olmadığını kendisi de söylüyor. Bilim adamları bugün biz biliyoruz ki metan ve amonyak yerine karbondioksit ve azot kullanması gerekirdi.
Evet. Çünkü ozon var.
Evet. Bunların ikisini kullandığı takdirde hiç amino asit oluşmuyor bir kere. Bakın denendi, gerçekçi yani gerçekçi tabii. Gazları kullandığında hiç amino asit oluşmuyor. İkincisi dediğin gibi soğuk düzenek diye bir düzenek kullandı. Doğada böyle bir şey var mı? Tabii ki yok. Yani çünkü amino asitleri bıraktığı anda doğada parçalanıyor hemen. O ortamda o da bırakamadı. Onları hemen izole ediyordu parçalanmaması için. Şimdi doğada böyle bir şey zaten oluşmuyor. Bir de amino asiti koysan doğaya zaten hemen parçalanıyor. Güneş ışınları ultraviyole parçalıyor.
Tabii molekülleri bile parçalıyor yani. Değil mi? Hani H2O'da bile o şeyi hidrojenle oksijeni bile birbirinden ayrıştırabiliyor.
Evet.
Çok fazla ultraviyole var çünkü.
Evet. Gelelim şimdi üçüncü noktaya. Bakın kaç noktada yani uydurma. Bir kere oksijen kullanmadı. Şu iddiası şuydu. İlkel atmosferde güya oksijen yoktu diye hayatın başlangıcında. Hayır vardı. Biliyoruz biz bugün.
Tabii ki.
Mesela Amerikan Meteoroloji Journal of American Meteorology diye bir dergi var. Onun yayınlarını başka dergilerde 3,5 milyar yıllık kaya katmanlarında okside, uranyum ve demir görülüyor.
Tabii.
Bu şu anlama geliyor. 3,5 milyar yıl önce oksijen vardı efendim atmosferde. Tabii. Ama oksijen kullandığı takdirde bakın oksijen ulaşan amino asitlerle hemen reaksiyona gireceği için deneyini geçersiz hale getiriyor. Yani ilkel atmosferde oksijen vardı. Oksijen kullandığında amino asit oluşmuyor deneyinde. Diyelim ki oksijen yok. Onun dediği doğru olsun.
Ben bir parantez koyayım. Evet. Zaten yani o zaman ozon tabakası olmadığı için gelen ultraviyole ışınları zaten H2O'yu birbirinden ayrıştırıp molekülleri oksijen, serbest oksijen ortaya çıkartıyordu. Yani olmaması mümkün değil zaten.
Evet. Yani her iki durumda olmuyor. Oksijen varken de olmuyor, yokken de olmuyor. Ozon tabakası çünkü ultraviyole o zaman çok öldürücü, on binlerce kat yükseklikte geliyor. Evet. Hayat zaten aminositen değil, hayat hiçbir şekilde olmuyor zaten, aminositler de olmuyor. Bu da yeterli değil bakın. Aynı zamanda organik asitler elde etti. Organik asitler anında aminositlerle reaksiyona girip parçalayacaklardı. Onun için aminositleri hemen izole etmek durumunda kaldı ortamdan. Ayrıca sol elli aminositlerin yanında sağ elliler de elde edildi. Yine protein yapamıyor bunlar. Yani hiçbir şey ifade etmiyor. Zaten kendisi söylüyor sonra, yani bu diyor deney diyor, ya bırakın bunu diyor. Yani gazlarda gerçekçi değildi diyor, itiraf evet, ediyor tabii, zaten yıllar tabii. Sonra. Bundan başka bir deney daha var, onu da söyleyelim. Sidney Fox diye birisi. Bu sefer işte hayatın volkanların kenarında yüksek ısıda oluştuğunu iddia ediyor. Bu da aminositleri kullanarak, kuru aminositleri kullanarak bir deney yapıyor. Kuru aminositleri karışımı oluyor, nitrojenden oluşan bir atmosferde bunları 160-180 dereceye kadar ısıtıyor. Ve bunlardan protein elde etmeye çabalayan bir deney yapıyor. Protein hiçbir şekilde oluşmuyor. Çünkü protein oluşması için mutlaka peptit bağlarıyla bağlanması gerekiyor. Bu kullandığı deneylerde peptit bağlarıyla bağlanmamışlardı ve dallanarak oluşmuşlardı. Yani protein molekülü yapmıyorlar aminositler. Anlamsız bir şekilde bağlanmaları hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü peptit yağ bağıyla bağlanmaları için mutlaka enzimler gerekiyor. Başka proteinler gerekiyor. İşte hocamızın söylediği de bu. Yani bir proteinin olması için en az 60'a yakın başka protein gerekiyor. Bu da yetmiyor. Mutlaka DNA olması gerekiyor. DNA öyle kompleks bir organ ki 3 milyar sayfalık harflik bir bilgi bankası 100 bin tane proteini kodluyor sadece insanda. Değil mi? Bu da yetmiyor. Enerji gerekiyor. Mitokondri denilen organel gerekiyor. Akıl almaz kompleksliği. Daha önce gösterdik programlarımızda. Bu da yetmiyor. Bir posta ofisi olan Golgi cisimciği gerekiyor. Bu da yetmiyor. Proteinleri üçe katlayacak, onları böyle paketleyecek endoplazmik retikulum sistemleri gerekiyor. Bu da yetmiyor. Hücre olması gerekiyor. Canlı bir hücre üstelik. Ölü hücreleri değil, canlı bir hücre. Şimdi bu ne demek? Yani önce canlı hücre olacak, sonra protein olacak. Zaten bu evrim olur mu? Bu Allah yaratmış yani, çok açık yani böyle. Böyle saçmalık olur mu? Ya bu daha en temelinde bitiyor. Bakın dikkat ederseniz programda Bayraktar Bayraklı bir yerinde amino asitleri sordu.
Evet.
Cevap veremediler. Sen zaten bir amino asit cevaplayamıyorsan zaten Darwinizm savunulur mu? O da biliyor olmadığını, mesela saçmalık olduğunu. Değil mi? Zaten mesela Charles Darwin, sadece bunlar değil ki itirafları, bakın Charles Darwin o kadar çok itirafı var ki evrim olamayacağını, bir kere ara geçiş formlarının olmayacağını söylüyor. Sonra diyor ki, bakın Thomas Huxley'e olan mektubunda, teorim sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Bakın bir daha okuyorum, diyor ki Darwin. Teorim sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası diyor. Sorum şu ki, acaba o paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Yani daha ne desin? Başka bir mektubunda diyor ki, bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız diyor. Yani evrim mevrim yoktur diyor. Darwin kendisi söylüyor bunu. Başka bir mektubunda, Türlerin Kökeni kitabında da bakın ara geçiş formlarının olmadığını itiraf ediyor. Diyor ki, eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Değil mi? Rastlantı olsa onun iddia ettiği gibi saçma sapan ara geçiş formları olacak, böyle patolojik, asimetrik. Efendim doğa yerli yerinde olmayacak diyor. Yerli yerinde diyor. Demek ki evrim yoktur diyor. Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünü sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil, jeoloji iyi derecelendirmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır? Evrim yoktur diyor, bakın çok açık. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürecek en büyük itiraz olacaktır.
İşte gösterelim.
Evet.
Gösterelim.
Bakın, bakın hocamız binlerce fosili değil mi, yarılış atlaslarıyla evet, bütün dünyaya dağıttı böyle görüntülerini.
Bakın 3 milyon yıllık
gerçek
mercan.
Gerçek size. Milimetrik aynı. Milimetrik
hiç
yani.
Hiç farkı yok. Yani
bakın izleyicilerimiz de şuna dikkat etsinler. Hiçbir evrimci hiçbir zaman gerçek bir fosil getirmiyor. 350 milyon fosil var. Niye getirmiyor Altı Hocam? 350 milyon fosilden bir tane bile getirmiyorlar. Neden?
Çünkü tam mükemmel canlılar.
Mükemmel canlılar. Evet. Darwinizm yalanlıyor. Allah'ın yarattığını ispat ediyor onun için. 350 milyon fosilden getirmez olur mu Darwinizm savunan birisi? Hatta getirse 10 trilyon alacak. Hatta resmini getirse 10 trilyon alacak.
350 milyon değil, onların 350 milyar tane ara geçiş formu olması gerekir.
Evet.
Çünkü iddia şu, bir tür ya yani bir canlı bir canlıya değişirken çok uzun süreçlerde küçük küçük değişikliklerle bir yerden bir hayvandan bir hayvana değişiyor diyor. Bu ne demek? O değişim çok uzun süre milim milim milim her jenerasyondan bir yüz binlerce örnek, bir başka canlı bir başka diyeceğim mi? Milyarlarca bunun yarı işte balık, yarı sürüngen gibi milyarlarca canlı olması gerekir. Yani bir tanesi yok, bir tane bile yok. Ve artık bütün katmanlara da bakılmış. Bütün fosiller çıkartılmış. 350 milyon fosilin hepsi tam mükemmel. Şu an günümüzde de yaşayanları var. Canlılar.
İşte bakın şimdi o dönemde masonlar 27. derecede mason olan Charles Darwin'e hadi bakayım koçum sen bunu yaz bu saçmalığı diye emir veriyorlar. O da hay hay diyor üstadlarına ama içi daralıyor. Bakın Max Fuhrer'ın diyor ki niçin nasıl daraldığını. Bazen tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum. Francis Darwin, Charles Darwin'in hayatı ve mektupları mektubunda. Devam ediyor başka bir mektubunda. Bazen yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan şüpheleniyorum. Başka bir mektubunda görüşlerimin sayısız miktarda zorluklarla dolu olduğunu göremeyecek kadar kör olduğumu sanma. Çok bunalmış. Masonların baskısından çok bunalmış ama yazıyor kitabı. Bu dedesinden aldığı fikirleri, anlamsız fikirleri kitap haline getirip ve buna da koskoca saçı sakalı birbirine karışmış insanlar hala inanıyorlar. Ya soruyor bir amino asit açıkla bana diyor. Cevap veremiyor ama onu savunmaya kalkıyor.
Hem de zaten, daha fazla evet. Darwin'den çok Darwin'ci. Yani diyor ki benim hipotez paçavra diyor. O diyor ki artık şey bile değil bu bir olgudur diyor. Yani böyle tartışılacak bile bir konu değil.
Ya işte yani. Hocamız olsa orada onu diyebilir mi? Ya da biz olsak yani değil mi inşallah? O cümleyi kurabilir mi orada? Zaten gelmiyorlar da. Olsa da hiç o cümleyi kuramaz. İşte arkadaşımız Halil Müftüoğlu 1986-87 yılında Bostancı'daki evine davet ediyor Ender Elbacıoğlu'nu. Orada evimin olmadığını anlatıyor. Dilinin döndüğü kadar yani hocamız ya hocamız da değil yani bak o dönemdeki şeyle değil mi? Ağlamaya başlıyor ondan sonra. Evet diyor evim yokmuş diyor ağlıyor. Kardeşim sen işte tamam doğru bir şey demiyoruz yani vicdanı harekete gelmiş orada. Ondan sonra ağlamış. Anlıyor yani. O da biliyor olmayacağını evrimin. Yani bu saçmalığa kimse inanmaz zaten yani böyle bir saçmalığa. Darwinizm saçmalığına. Bu bilim diyor. Ya burası bilim müessesesi. Burada bilim konuşulması lazım diyor. Ya kardeşim Darwinizm bilim değil ki. Darwinizm putperest bir felsefe. Putperest bir din daha doğrusu. Batıl bir din. Değil mi? Tesadüfi ilah edilmiş. Evet. Tesadüf yaptı diyor her şeyi. Ya da atomlar ilah edilmiş. Atomlar yaptı diyor. Atomlar bir araya gelip dur canlı yapalım, dur göz yapalım deyip bunları yaptılar diyen bir saçmalık yani böyle. Ta eskilere gidiyor, Sümerlere gidiyor. Bize ne kardeşim yani 21. yüzyıl değil mi? Bütün bilim dalları, genetik, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, ondan sonra paleontoloji, karşılaştırmalı anatomi, fizyoloji hepsi Allah'ın kusursuz olarak yarattığını ortaya koyuyor. Değil mi? Darwinizm falan ne alaka yani böyle 21. yüzyıla gelmiş elektron mikroskop var. Bir hücrenin DNA'sına bakıyoruz. Muazzam sistemler var. Sentezler yapılıyor, metabolik sistemler var, enzimler geliyor, DNA fermuar gibi açıyor. İlgili bölgeyi buluyor bir metrelik DNA üzerinde. Sadece o bölgeyi bulup kopyalayıp çıkıyor. O kopya fabrikaya taşınıyor, fabrikada sentez oluyor. Hata varsa düzeltecek sistemler var. Hem DNA aşamasında, kopyalama aşamasında hem protein üretilme aşamasında. Sonra o protein zinciri özel enzimlerle sentezlendikten sonra endoplazmik retikuluma götürülüyor. Üçe katlanıyor bu sefer. Sadece bir şekilde katlandığında işlev görebiliyor. Sadece o şekle katlanıyor. Onu yapan ayık proteinler var. Şaperon proteinleri. Yakın zamanda keşfedildi bunlar. Bunlar alınıyor. Bir posta merkezi olan Golgi'ye gidiyor. Posta merkezinde özel paketleniyor. Ve posta kodu üzerine yapıştırılıyor. Özel amino asit dizileri o gideceği yeri belirliyor. Çünkü protein nerede işlev görecekse oraya gönderilmek zorunda. Yoksa yani üretilen protein hiçbir anlamı olmaz. Bu hücre zarında yapısal bir protein olabiliyor, bir kapı olabiliyor. O gitmesi gereken yere gönderiliyor o posta koduyla. Ya da hücrenin dışına çıkıyor, hormon oluyor. Gidiyor ta şey hücresine, başka bir hücreye. Orada şeker girişini deniyor. İnsülin hormonu oluyor mesela böyle. Farklı bir hücrede işlev görüyor. Ya bu muazzam bir akıl var. Yani muazzam bir yaratılış var. Allah'ın yaratması. Çok maşallah. Açık yani. Neresine baksanız ki detaylara indiğinizde daha da ihtişam büyüyor yaratılışın değil mi böyle inşallah detaylarda?
Yani atoma indiğimizde daha da aşağı, daha da muazzamlaşıyor. Yani elektronların yapısı, nötron, kuantum şeyi artık böyle anlatması bile zor olan, gözlemlemesi bile zor olan muazzam, muhteşem yapılar.
Evet. Şimdi böyle tek tek anlamsız şeylere cevap verelim, biz değinelim. Mesela birisi çıkıp da böyle daha önce yok İbn-i Miskebeh David'den önce evrimi keşfetmişti de hurmayı insanın atası demişti de böyle ipe sapa gelmez iddialarda bulunmuştu. Hocamız cevap verince çıktı özür diledi ondan sonra. Ben de ne İbn-i Miskebeh'i savunuyorum, evrimden bana ne kardeşim, evrim yoktur falan diye konuşmasını yapmıştı kendi üslubuyla. Şimdi bakın, bu İbn-i Miskebeh daha önce mecusi olan, yani putperest olan, sonradan Müslüman olduğunu iddia eden bir şahıs, bir zat. Tamam mı? Miskebeh evrimi savunuyor ve son derece ırkçı birisi, Charles Darwin gibi. Aynı fikirleri savunuyor. Charles Darwin neyi savunuyordu? Mesela haşa, Türk milletine barbar demişti, değil mi? Bakın şimdi onu gösterelim seyircilerimize de. Bu çok önemli. Aynı fikirleri bakın Miskebeh de savunuyor. Şimdi buradan devam edelim. Bakın pardon bir saniye. Hemen. Evet. Bakın Darwin Türk milleti için ne diyor? Önce ona bir bakalım. Darwin diyor ki bakın Necip Türk milleti için. Doğal seleksiyona dayalı kavganın medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Bakın devam ediyor Darwin. Diyor ki Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Haşa Necip Türk milletine barbar diyor, değil mi? Devam ediyor. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda yakın zamanda diyor yani. Bu tür aşağı ırkların haşa Türk milleti değil mi aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, yok edileceğini görüyorum diyor. Değil mi? Evet. Çok açık, ırkçı. Ondan sonra haşa Türk milletine barbar diyor, aşağı ırklar diyor, hatta maymuna yakındırlar diyor başka bir sözünde. Değil mi? Şimdi bakın, İbn-i Miskebeh. İbn-i Miskebeh ne diyor bakın. Ayrıca Darwin, bakın, zencileri de aşağı gördüğünü söylüyor, onu da söyleyelim önce. Diyor ki Darwin, belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte medeni insan ırkları, ona göre Avrupalı insan ırkları daha evrimleşmiş hayvandı. Öyle haşa öyle nitelendiriyordu beyaz Avrupalıları. Vahşi ırkları tamamen yeryüzünden silecekler. Buna zenciler var, işte uzak doğulular var, bütün diğer ırkları sayıyor. Ve onların yerine geçecekler. Öte yandan insansı maymunlar da, bakın insansı maymunlar da kuşkusuz elimine edilecekler. Zenciler, diğer insanlar. Böylece insan en yakın akrabalar arasındaki boşluk daha da genişleyecek. Bu sayede ortada şu anki Avrupalı ırklardan bile daha medeni olan ırklar ve şu anki zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve gorillerden bile daha geride olan babun türü maymunlar kalacaktır. Açıkça maymun diyor yani, değil mi? Zencilere ve diğer Avustralyalara ve diğerlerine.
İşte elimine edileceği, yok edileceği dedi de Birinci Dünya Savaşı'nda, değil mi? Yani savaşla, silahla yok edilmesi.
Evet. Yani. Şimdi gelelim İbn-i Miskebeh'e. Bu Darwinist İbn-i Miskebeh bakın ne diyor. Nihayet nefsin onun üzerindeki etkisi güçlenince anlama ve ayırt etme güçleri sayesinde verilen eğitimi de alır. İnsanlık mertebesine oldukça yakın olan bu mertebe behimiyet, yani hayvan olma durumu mertebesidir. Bu etki kendisinden aşağı mertebedeki hayvanlara göre değerli olmakla birlikte düşünme gücü gelişmiş yetkin insana nispetle gerçekten düşük ve bayağı sayılır. Kuzey ve güneyde yeryüzünün en uzun meskun bölgesinde ve onun civarında bulunan Türk ve zenciler böyledir. Bakın Necip Türk milletine ve zencilere, değil mi? Hayvan diyor açıkça yani, haşa. Onlar ile anlattığımız hayvanlığın son mertebesi arasında büyük bir fark yoktur. Onlar yararlarına olan pek çok şeyi anlayacak durumda değildirler diyor. Türkler için söylüyor bunu ve zenciler için. Kendileri hikmet olarak ortaya koymadıkları gibi komşu milletlerdekini de kabul etmezler. Bu yüzden durumları çok kötü ve yaşama düzeyleri düşüktür. Gıpta edilecek bir şeyleri olmadığı gibi hayvanların kullanıldığı iş alanlarında köle gibi kullanılmaktan başka bir işe de yaramazlar. Haşa. Aynı, değil mi? Irkçı, faşist, böyle dinsiz kafa var yani böyle, değil mi? Çok açık bir şekilde.
Şereften yoksun.
Evet.
Kendini hayvan olarak gördüğü için, yani o bize söylediği bizle alakalı değil. Adam kendini öyle görüyor.
Evet.
O yüzden Hani hocamız da der ya, adam resim çiziyor. Hani şeye atfediyorlar haşa. Peygamber ne alakası var diyor abi. Kendini çizmiş diyor adam orada. O iğrençliğini.
Tabii, doğru.
Onu ortaya koyuyor. Bu da öyle. Kendini ortaya koymuş. Evet. Kendi artık, yani Allah diyor ya, Cenab-ı Allah, şeytan Allah'sın. Onlar hayvandan daha da aşağıdırlar diyor. Evet. Yani o kendisi o konumda olduğunu bu sözleriyle itiraf etmiş oluyor. Yani öyle.
Evet.
Başka bir şey değil yani.
Doğru. Darwin yalnız ırkçı değil, kadınları da çok aşağı gören bir kafa yapısına sahip. Bakın diyor ki kadınlar için, İnsanın Türeyişi adlı kitabında, kadınların idrak etme, hızlı kavrama ve taklit konusunda daha aşağı ırkların özelliklerini taşıdıklarını, hayvan diyor yani açıkçası, haşa kadınlara. Evet. Ve bu nedenle daha eski ve alt bir medeniyet seviyesine sahip olduklarını yazıyor. Kadınlar için ayrıca otobiyografisinde, bakın İngilizcesinde diyor ki kadınlar için Darwin, oynayacağınız bir nesne her halükarda bir köpekten daha iyi.
Ya bunlar, dikkat ediyor musun? Üslupları ne kadar aynı. Tam şeytan konuşuyor ya bunların, evet, ağızlarından. Yani şeytan konuşuyor. Birinde Darwin şekli, birinde Miskeve şekli, birinde bilmem neci işte çıkıyorlar, konuşuyorlar.
Evet.
Böyle yani işte neydi o elma yanaklı adını şimdi. Bunlar hep aynı üsluplar, aynı cümleler, böyle aynı sinsi şey ifadeler. Tam şeytan konuşuyor ağızlarından yani böyle adeta.
Evet. Yani işte Darwinizm bu. Darwinizm haşa insana hayvan diyen, savaşman gerekir, çatışman gerekir, çatışma ilerlemenin temelidir. Değil mi? Ondan sonra insanlar, zayıf olanlar yok olsun, elemine edilsin. Güçlü olan ayakta kalır diye bu mantığı getirdi. Onun üzerine tabii komünizm ortaya çıktı. Çok, yani bu doğal sonucu yani. Mutlaka Darwinizm komünizme gider bir kere. Yani bu şaşıracak bir tarafı yok. Faşizme gitti, nazizm oldu, değil mi? Milyonlarca insan katledildi bu sapkın felsefeler yüzünden.
Emperyalizm
tabii.
Savaşlar hep.
Terör, anarşi, ırkçılık. İşte böyle ortaya çıktı ırkçılık.
Ya, tabii ki.
Bakın İbn-i Miskeve adam şey, Darwinist. Ondan sonra evrim diyor, ırkçılığı savunuyor değil mi? Zencilere ve Türklere aşağı ırklar diyor, köle olmalılar diyor. Neler diyor yani böyle. Darwin aynı şekilde ırkçı. O fikirleri Adolf Hitler aldı, değil mi? Nazizmi uyguladı. Zaten kardeşim bu bilimsel dedi. Üstün hayvanlar var, aşağı hayvanlar var dedi. Biz aşağı hayvanları yok ederiz dedi. Yok olması gerekir dedi, değil mi? Nereden aldı bu fikirlerini? Darwin'den aldı. İşte dedi, bilim doğada da böyle dedi. Darwin de öyle diyor dedi, değil mi? Kuzey Almanlarını çıkartın diyor. Maymun dansından başka bir şey kalmaz diyor. İşte o güya o kendi kafasıyla o maymunları da katletmeye kalktı. Yahudileri değil mi? 6 milyon Yahudi'yi, ondan sonra Çingeneleri. Hepsini katletti orada. Öjeni diye bir şey uydurdular. Hastaları ve zayıfları, sakatları yok ettiler. Değil mi? Acayip katliam oldu yani böyle Allah'ın dilemesiyle tabii yani inşallah kaderde olduğu için. 350 milyon insan bu batıl din yüzünden yok edildi. Yani öldürüldü 20. yüzyılda. Milyarlarca insan onun dışında sakat kalanlar oldu. Öksüzler, yetimler değil mi? Aileler dağıldı. Şehirler yok edildi. Sırf bu sapkın felsefe yüzünden. Hala çıkmış bunu yani. Değil mi? Böyle ilahiyatçıların savunması çok zaten yani değişik. Ya kardeşim Kur'an'da yok, bilimsel deliller de yalanlıyor, Kur'an'da da hiç öyle bir şey yok yani, çok açık. Allah aniden yaratılışın delillerini veriyor. Bakın şunu anlayamıyorlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemiyorlar. Allah sonsuz güç sahibi, Allah'ın hiçbir sebebe ihtiyacı yok. Sebepleri sonuçları yaratan Allah'ın kendisi zaten. Yani sperm hücresini yaratıp yumurta hücresini yaratan, sonra onları birleştirip ondan insan yaratan Allah. Allah dilerse sperm hücresi yumurta hücresini birleştirmez ki yani insanı olduğu gibi. Zaten Hazreti Adem öyle yaratılıyor. Hazreti Adem'in annesi babası var mı? O zaman yok. Değil mi? Çamurdan, balçıktan, porselen gibi bir şey yapıyor Allah. Onu da bir güzellik olarak yapıyor. Ve ol demesiyle, o ruhunun üfürmesiyle kalkıyor Hazreti Adem. Değil mi? İnşallah bir anda yaratılıyor. Ve bir anda yaratılıyor. Burada hiçbir evrim yok. Allah dilese o çamurdan o porseleni yani yapmayabilir değil mi? Olduğu gibi kaldırabilir aynı şekilde. Mesela Allah tabii mesela sebepleri yaratıyor. Dedik ki anne baba yaratılıyor değil mi? Hazreti Adem'de yok anne baba. Hazreti İsa'nın da babası yok. İşte yine yok, sperm yok, ovum yok değil mi? Yumurta hücresi yok. Hazreti Meryem Allah'ın oğlu demesiyle hamile kalıyor. Hazreti Zekeriya'nın kısır eşi aynı zamanda değil mi? Kısır ve yaşlı bir kadınken kendisi şaşırıyor hatta değil mi? Kur'an'da o şekilde bildirilir. Geliyorlar melekler bir çocukla müjdeliyorlar. Allah yaratıyor ol demesiyle yaratıyor. Yani bir sebep sonuç ilişkisi. Hazreti Musa şeyini atıyor, asasını atıyor, bir anda yılan oluyor. Yani burada Allah dilerse sebepleri yaratır, dilerse değiştirir onları, başka sebepler yaratır. Allah hepsinden münezzehtir. Allah bizim anladığımız anlamda, bizim küçük aklımızda kanunlara ve sebeplere bağlı değil ki. Yani evrimle yaratmak haşa durumunda olsun. Yani bunu akılları almıyor, kafaları almıyor. Bir de tabii psikolojik eziklik var. Onların çoğunluk olduğunu zannediyorlar. Aman dur dokunmayayım şimdi, bir sürü laf işitirim. Herhalde bu çoğunluk olduğuna göre bunlar. O zaman belki de hani bilimsel bir şeydir. O zaman da ben de Kur'an'da var olduğunu savunayım. Yok. Mantığıyla böyle ipe sapa gelmez değil mi? Böyle iddiaları gündeme getiriyorlar.
Yani o bilimle ters düşmemek gibi o kandırmacaya gelmişler. Bunlar diyor işte bilimle din farklıdır gibi böyle bir üslup kullanıyorlar ya. Yani bilim ve din. Halbuki Kur'an bilimi emreder. Bir kere gözünü çevir, evet, bak diyor kainata. Yani evrenin incelenmesini emrediyor. Hayvanlarda sizin için ibretler vardır diyor. Hayvanların incelenmesi değil mi? Atomdan bahsediyor bir zerre ve onun ağırlığı, onun incelenmesi. Yani evet, düşünmez misiniz diye yüzlerce ayette geçiyor. Demek ki düşünülmesi gerekiyor. Bakmaz mısınız, görmez misiniz diyor. Demek ki araştırılması gerekiyor. Allah zaten bilimi yani farz kılmış. Yani.
Evet.
Çünkü bilim dediği şey o onların zaten, senin de daha evvel anlattın. Bir kere kanunlar var. Kainatta ve dünya üzerinde, insan anatomisinde, hayvanların, hücrenin içinde, her yerde cari olan, işleyen kanunlar var. Değil mi? Ne bileyim, yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kanunu, fizikte işte birçok kanun. O bilim adamları o mevcut Allah'ın yarattığı kanunları inceleyip de bilim yapabiliyorlar.
Evet.
Değil mi? Bir düzen var, muhteşem bir intizam var. O intizam ve düzen içinde bir sistemler olmasa neyi inceleyebilecekler de bilim yapabilecekler. Bir kere bilimi yapabilmelerinin sebebi Allah'ın o kanunları, muntazam intizam, bütün sistemleri yaratmış olması. Ayrıca onları da bakın diye insanlara ve benim büyüklüğümü görün, beni yüceltin, anlayın diye bilimi zaten, evet, farz kılıyor. O yüzden din, bilim ayrılığı gibi bunları bıraksınlar. Başkaları da bu gibi sözlere itibar etmekten sarfı nazar etsinler artık. Yani böyle bir şey yok. O eskiden de orta çağda Hristiyanlık değiştirilmiş, Hristiyanla bilimin çatışmasında kullanılan bir terimdi.
Evet.
Hem o değiştirilmiş Hristiyanlıktı, hem de bilimle çelişiyordu. Bu Kur'an bilimi emrediyor. Kur'an bilim iç içe.
Evet.
Değil mi? Mesela kainatın, demin anlattığım Big Bang, orada aklımdan geçti, söyleyememiştim. Şimdi söyleyeyim. Kur'an ayeti, Zariyat suresi, değil mi? Ne diyor? Şeytan Allah'a sınırım. Şüphesiz ki göğü biz bina ettik ve onu genişleticiyiz diyor.
Evet.
Değil mi? Genişleme, yani kainatın genişlediğini Kur'an 1400 sene evvelden haber veriyor.
Haber veriyor.
Allah, çünkü yaratan Allah, haberi de veren Allah. Biz de onu keşfediyoruz, bilimle keşfediyoruz işte. Bilim yapmamız gerekiyor. Ve Allah'ın kanununu, kudretini keşfetmiş, görmüş, onu yüceltmiş oluyoruz Allah'ın izniyle.
Evet. O zaman şöyle yapalım. Sevimliler var burada, değil mi? Darwinizmin bir yani saçmalık olduğu çok açık. İnşallah. Bakın burada.
Kedi zaten niye? Köpeğin yavrusu. Artık
musallat olmuş ama çok sevimli yani. O kadar sevimli. O da onu çok seviyor belli ki. Aralarında böyle bir dostluk var.
Kulağını ısır çekiyor bak. Ama bak ya, o kadar yani böyle
nasıl seviyorlar birbirlerini.
Evet, maşallah.
Evet. Maşallah. Evet, canlar arasında böyle çok güzel dostluklar olabiliyor. Burada da uyuyan bir kedi var. Onu gösterelim seyircilerimize. Evet. Mışıl mışıl uyuyor. Yakında geliyorlar. Yüzü çok sevinmiş. Gözlerini alıyor, tekrar kapatıyor. Geriliyor. Çok sevimli ya. Bakıyor, önemli bir durum yok herhalde diyor.
Uykuya devam ediyor.
Maşallah. Değil mi Allah'ın yaratma sanatı böyle?
Tabii.
Hem sevimliler hem mükemmel bir simetriyle, güzellikle yaratılmışlar inşallah. Ondan sonra elhamdülillah. Allah'ın yaratması. Bakın bu da Evet, böyle sevimli bir canlı. Şimdi kaptan bir şey içerken biraz artistik yapacak. Ama da kalkıp içine düştü. Tabii böyle yaparsan böyle olur. İnşallah. Evet, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Yani bu çok açık tabii olay. Böyle inşallah bir büyü gibiydi bu. Değil mi? Hitler'in propaganda bakanı da söylüyor, Goebbels. Diyor ki yani bir yalanı diyor çok sayıda ve çok sık tekrarlarsan diyor halkın diyor bir bölümünü kandırabilirsin diyor. Yapılan buydu işte yani 150 yıldır evet. Kor halinde. Değil mi? Masonik medya organlarında yok kayıp halka bulundu, yok bilmem ne bulundu falan böyle. Ondan sonra hayali çizimlerle yutturmaya kalktılar. Ta ki 1979 yılında hocamız çıkıp da faaliyetlerine başlayana kadar inşallah 1979-80 evet. yılında. O zamandan beri artık meydan boş değil Allah'ın izniyle. Ondan sonra tabii fellik fellik kaçıyorlar. En son uzaylılar yaptı da demeye başladılar. Değil mi?
Bugün de dikkat edersen o Helvacıoğlu geçirdi. O inançtır dedi bazı şeylere. Buna inanabilirsiniz dedi. Mesela dedi uzaylılar gelmiş. O tohumları dünyaya atmış. Sonra işte hücreler olmaya başlamıştır. Diye de inanabilirsiniz dedi. Yani tabii enteresan Dawkins'le paralel şeyleri. Tabii. Ve bunu inanç olarak da söylemesi. Evet. Lafı sözü en son oraya getirecekleri anlaşılıyor herhalde tahmin ediyorum yani siz.
Evet. Zaten dedi. Diyorlar ki dedi o kendi şeyiyle beni de konuşturan Allah, sizi de konuşturan Allah doğru. Değil mi? Allah konuşturuyor. Bizi de Allah konuşturuyor.
Allah onları da onu orada konuşturdu zaten. Tabii onu konuşturdu. Bunu da ona söylettirdi işte.
Evet. O diyorlar bizi de Allah konuşturuyor lafını da söyleten Allah tabii inşallah. İşte, tabii. O da onu Allah'ın emriyle yapmış oldu inşallah. Tabii. Değil mi? Bayraktar Bayraklı da Allah'ın emriyle konuştu. Tabii. Biz de Allah'ın emriyle konuşuyoruz inşallah. Tabii. Allah diyor ki hak geldi, batıl zahil oldu diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder diyor. Bakın beynini darmadağın eder diyor. İşte bu oluyor, bu gerçekleşiyor şu anda ayrı zamanda. Hazreti Mehdi'nin gölgesi dünyayı kapladı, zirve gölgesi. Ve Darwinizm, materyalizm çatır çatır eziliyor böyle. Değil mi? İnşallah evet, çöküyor. Ve çok güzel din ahlakının hakimiyeti gümbür gümbür geliyor böyle yani inşallah. Allah'ın vaadi var ve mutlaka vaadini gerçekleştirecektir Allah. Tabii. İşte öyle bir dönem yaklaşıyor.
İnşallah.
Bitirelim mi Malta Hocam?
Tabii hocam.
İnşallah saat yarın 22'de birlikte olmak üzere yarınki kanalları...
Güneydoğu olay.
Güneydoğu, Gaziantep Olay TV.
O şimdi ismi değişti televizyonun. Öyle Güneydoğu mi? Olay oldu. Evet.
Güneydoğu olayda Mavi Karadeniz Radyo'dan 22'den itibaren bir harunyahya.tv internet sitemizden hocamızla birlikte izleyebilirsiniz inşallah. Yarın saat 22'de inşallah tekrar birlikte olmak üzere herkese hayırlı geceler diliyoruz. Allah'ın izniyle. İnşallah herkese hayırlı geceler diliyoruz. Hayırlı inşallah. Geceler.